Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, muhterem hocamız Veysel Akkaya ile bir genç sahabiler programında daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yıllarına dair birçok konuyu ele alıp, konuşup, konular üzerinden, yaşayışlar üzerinden günümüz koşullarına göre uyarlamalar, çıkarımlar yapıyorduk. En son Zeyd bin Harise radıyallahu anh Efendimizin Müslüman oluşunda kalmıştık hocam.
Evet.
Şimdi de inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarına İslam'ı tebliğ süreci.
Evet.
İlk tebliğ olayı konusu ile kaldığımız yerden inşallah devam edelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbî ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki bizim burada amacımız bir siyer anlatımı değil. Onu baştan evet. Söyleyelim. Bazı kesitleri vermeye çalışıyoruz. Ve burada gençlerin hangi konuyla alakalı bir kısmında gençler rol almışsa, o genç modeli günümüze aktarmak. Önce o modeli ortaya koymak, ne yapmış, sonra onu günümüze aktarmak üzerinden gidiyoruz.
Evet.
Tabii o anda da aklımıza gelen bazı açılımlar, kalbimize doğan bir şeyler olursa onu da paylaşıyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli davet aşamasından sonra akrabalarına, ikinci merhale, davet merhalesi, akrabalarına davettir, yakın akrabalarına.
Evet.
Ondan sonra zaten Mekke halkının tamam akrabası Efendimiz lazım, hemen hemen. Ondan sonra bütün halka bir davet aşaması var. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Sen önce en yakın akrabanı uyar. Ahiret azabıyla korkut buyurdu.
Evet.
Kişinin en yakın akrabaları kimlerdir? Amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri diye gider. Bunlar ve onların çocukları olabilir. Yani en yakın, birinci kuşak, birinci dereceden yakın akrabaları kastediyoruz burada.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii burada bu kutsi görev için bir yine genç seçiyor. Ama bu seçtiği genç, evde bak Zeyd bin Harise var. Efendim yine evde bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Hatice annemizin üvey oğulları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da bakıyor aynı
evet.
zamanda. Onlar belki de henüz Müslüman değil. Çünkü onunla ilgili elimizde bir kayıt henüz yok. Veya ben bilmiyor olabilirim. Ama çünkü kayıtlarda geçmiyor yani kaynaklarda. Belki de daha sonra Müslüman oldu onlar. Zeyd bin Harise var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi seçiyor. Neden? Çünkü o akrabası zaten. Ve akrabalar onu çok iyi tanıyorlar.
Evet.
Akrabalar içerisinde akıllı, zeki, bilgili, görgülü, efendim, zarif, kibar bir genç.
Evet.
Artık dikkat çekmeye başlıyor. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz küçüklüğünden itibaren çok müstesna bir şeye sahip, yaratışa sahip aynı zamanda. Mesela annesi onu Kabe'de doğurmuş.
Elhamdülillah.
Çok müstesna bir yere sahip. Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu seçiyor. Bir genç olarak onu vazifelendiriyor. Şöyle de yapabilirdin yani. Mesela akrabadan yine birisine yani Müslüman olmasa dahi bir yardım isteyebilirdi. Bana yardım et. İşte bunları böyle yapalım değil de Müslüman birisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seçiyor.
Evet.
Küçük de olsa. Yaşı henüz daha 14 yaşlarında ve 15 yaşları civarında ama onu seçiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Bir genci seçiyor. Bizim için burası çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki ey Ali bize bir kap yemek hazırla. Sonra akrabalarımı davet et.
Evet.
İfadelere bakar mısın? Ne kadar net. Ne kadar net. Görev veriliyor. Net cümlelerle veriliyor.
Evet.
Ve bir gence ne isteniyor? Yemek hazırlaması isteniyor. Ve akrabalarını davet etmesi isteniyor.
Evet hocam bu şimdi bu konuyla ilgili.
Bir kap yemek. Evet.
Bir kap yemek. Bu yemeği hazırlama süreci yani Ali radıyallahu anh Efendimizin buradaki görevi, asli görevi nedir yani yemeği?
Yani kendi hazırlamıyor tabii ki yani yemeği. Yani yemek yapma anlamında değil bunu. Öyle anlamamak lazım.
Organizasyon zaten evde, durumu var.
Zaten evde Hazreti Hatice annemiz var. Efendimizin kızları var.
Evet.
Yani onlar dururken Hazreti Ali mi yemeği pişirdi diye anlayacağız. Öyle anlamak doğru olmaz.
Evet.
Yani o gidecek tabii ki. Evdekiler söyleyecek. Böyle böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet verecek. İşte bir kap yemek hazırlayalım.
Hı hı.
Yani onu takip edecek o iş. O evet. işin sorumluluğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor.
Organizasyonu yani.
Takibini veriyor. Ve onu ne yapacak? Demek ki toplantıya yani bir erkek olarak onun gelmesi isteniyor.
Evet.
Yani kendi akrabasından Hatice annemiz eşi. O eş tarafından olduğu için o akrabaların değil de yani orada Mekke'de tabii bunlar farklı dengeler bunlar tabii. Evet. O günkü şartları konuşuyoruz. Kabilecilik var, şu var, bu var, her şey var. Bir denge unsuru aynı zamanda. Ve onlara davet görevi veriliyor. Dikkat edersen bu genç onları davet ediyor. Ve genç Ali radıyallahu anh efendimizin davetine, davet üzerine bütün akrabalar toplanıyorlar. Gönderen kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu genç demek ki akrabalar tarafından da önemsenen bir genç ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderiyor ve onun daveti üzerine de herkes katılıyor. Yani herkes katılması demek akrabaların Peygamber Efendimiz'e çok büyük değer verdikleri anlamına tabii, geliyor aynı zamanda. Evet. Siz değer vermediğiniz bir insana gider misiniz?
Tabii.
Demek ki akrabalarının gönlünü fethetmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir 45 yıllık bir hayat neredeyse hemen hemen söz konusu. Akrabaların içerisinde geçirmiş ve artık onlar her şeyle onu çok seviyorlar. Onlar için bir kabilenin medarı, iftiharı,
evet.
Bir ayı, bir güneşi. Bunlar farkındalar hepsi yani. Ve geliyorlar davete. Hiçbir istisnasız geliyorlar anladığımız kadarıyla. Olsa belki söylerdi burada olmadı diye. Peygamber Efendimiz yemeği getirmesini istiyor ondan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat mübarek eliyle yemekteki etleri küçük parçalara bölüyor.
Evet.
Şimdi düşün bir kap yemek var ve o mübarek eller, o bereketli eller, o kutlu eller, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o gül kokan elleri onlara deyince artık bereketlenecektir. Onlar kendisi bizzat parçalara bölüyor. Akrabalar toplanmışlar, kendisi bölüyor ve dağıtıma geçiriyor. Ali Efendimiz tabak tabak götürüyor ve haydi yiyiniz bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veya da tek kaptan gidiyor. Belki çok kap yok o zaman yani.
Tabii bugünkü sofra durumunu düşünmemek lazım.
Allahu alem tek kaptan ve kaptan yemekler işte diyelim etler alınıyor. Herkes istediği kadar et alıyor. Dolaşıyor kap. Bir yandan yeniyor bir yandan konuşuyor. Bu kaptaki yemekten diyor kendilerine dağıtılan herkes bütün akrabalar yemeği doyasıya yediler. Yiyorlar diyorlar. Bir şeylik var. Bir kap yemek halbuki. Diyor ki Hazreti Efendimiz Allah'a yemin ederim. Yemin diyor bak. Davetlilerin tümüne sunduğum yemek bir kişinin yiyeceği yemekti.
Elhamdülillah.
Bu mucizatun nebi dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden birisi. Peygamber Efendimiz belki bu mucizeyi göstererek onlara da aslında bu yemek hadisesiyle bir delil de göstermiş oluyor.
Elhamdülillah.
Daha evvel böyle bir şey yoktu. İlk defa böyle bir şey oluyor. Herkes de buna bakıyor. Bir kap yemek var burada. Bunu bir kişi yiyebilir. Ama bütün belki orada yanlış hatırlamıyorsam 70 kişiydi. Yanlış hatırlamıyorsam veya 40 kişiydi akrabalardan. Bunların hepsi yani 40
şahit oluyorlar bu olaya.
Yemek yiyorlar. Ve yemek yine kalıyor. Sultanlar Sultanı Resul-i Kevneyn Efendimiz bu kez Hazreti Ali'den misafirlere süt de ikram etmesini istedi.
Evet.
Ha, buradan bir şey daha çıkıyor ortaya.
Evet.
Demek ki etli yemekle beraber süt içilebilir.
Evet.
Belki de çok güzel olur.
Tabii bunu hayatımıza uyarlamamız gerekiyor.
Denemek lazım yani. Ben İnşallah. İlk defa şu an hatırıma geldi. Yemek yiyorsunuz. Etli bir yemek var. Bir de yanında süt içiyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü önce verebilirdi.
Evet.
Ama yemekten sonra verdi. Mutlaka bir şeyi vardır bunun, bir hikmeti vardır Allah'ın izniyle. Hepsi o sütten de, yani yine az bir süt, kanası geçiyorlar. Diyor ki Ali Efendimiz, onların tümüne sunulan bu süt de bir tek kişinin içebileceği kadar.
Evet, tekrar şahit oluyoruz.
Bu mucize ikram, davetlileri tabii ki hayrette bırakıyor. Allah Allah, ne oluyor diyorlar şimdi. İlk defa böyle bir şey. Bir, ne yaşanıyor? Hayret hali, bir şaşkınlık hali. Herkes bir şekilde yani ilk defa bir
böyle bir olayla karşılaştı. Evet.
Biz bile karşılaşsak çok şaşırırız değil mi? Şimdi düşünsene bir kap yemek var. Şurada insanlar dolu ve kap getiriliyor biz önümüze. Alıyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Veya da dağıtılıyor diyelim önümüze konuyor. Yine istiyoruz, yine veriliyor falan. Ama hep duruyor kaptaki yemek.
Tabii.
Çok yani ilginç bir şey hadise bu. Ancak şaşı görenler için bu durum tenkit konusu oldu.
Evet.
Olacaktı da zaten.
Evet.
Yani birileri takdir edecekti bunu, biri de tenkit edecekti. İşte olay çıkıyor ortaya şimdi. Dayanamayan birisi. Belki de bu küfrün, yani kimin içinde küfür varsa onun da önce ortaya çıkmasına sebep oluyor aynı Allah zamanda. Korusun. Yani belki de hidayet edecekler nasibini almış oluyor orada. Ama dalalette düşecek olanlar da orada silinmiş olacak aynı zamanda. Bu Allah'ın belki de isteğiydi, arzusuydu bu. Tabii kim olacak bunu ilk tepkiyi koyan? Evet. Tabii ki Efendimizin en büyük düşmanı olacak ileride Ebu Leheb. Evet. Ebu Leheb çıkıyor tabii. Hemen başladı. Şaşılacak şey dedi. O size büyük bir sihir yaptı. Doğrusu bu, bugünkü gibi bir sihirdir, hiç görmedik. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesini bir sihirle yorumladı.
Ya.
Daha evveldeki nebilerin de başına aynısı gelmişti.
Evet.
Velilerin de başına aynısı geliyor. Şimdi kerametleri inkar eden çok insan var. Maalesef. Olur mu efendim öyle şey diyor ya. Öyle şey olur mu diyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bunların İslam'da yeri yok diyor. Bunu Müslüman söylüyor. Yani Resulullah Efendimiz'in mucizesini bilmiyor ki adam kerameti kabul etsin.
Evet.
Mucizelere daha inanamıyor. Ama Batılıların yaptığı filmlerde gösterdiği olağanüstü hadiseleri, Batı tarikatlarının gösterdiklerini çok rahatlıkla seyredebiliyor. Olabilir, karşılayabiliyor. Ama İslam'a gelince, İslam'daki Allah'ın kullarına ikram, keramet ikram demektir ya. O kişinin şahsından değil, Allah'ın ikramıyla o şahıs üzerinden
maalesef hocam
gerçekleşen olay olduğu halde adam Allah'ın ikramını göremiyor. Ve Allah'ın velisini eleştirmeye kalkabiliyor.
Allah korusun.
Tasavvufu eleştirmeye kalkabiliyor. Ama tabii şu da anlamına gelmiyor yani. Her şey kerametten ibaret değil.
Tabii.
Her şey mucizeden ibaret değil. Yani bütün hayatı bir mucizeye içerisinde algılamak veya bütün tasavvufi hayatı bir keramet içerisinde, kerametler örgüsü içerisinde algılamak da doğru değil. Onu söyleyelim. Bunun bir yeri var. O yeri kadar olması lazım. Asıl evet. olan istikamet diyoruz evet. değil mi?
Evet. Hocam şöyle bir soru. Tabii bunun ilerideki şeylerde de konumuzun devamında da sorabiliriz. Lakin Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yemek ile tebliğ, yani bir sofra kurma,
evet,
bir yemek ile, bir ikram ile bu başlama konusu, yani günümüze uyarlarsak, demek ki burada çok ince bir etkili bir olay var, bir hikmet var. Biz kesinlikle nasıl bakmamız gerekir?
Benim,
çünkü sohbetlerimiz, evet, ya da günlük hayattaki davetlerimizle ilgili, sonra çünkü İslam'ın ileriki aşamalarında da göreceğiz, yemek ve sofra kurmanın, hizmet etmenin, ikramda bulunmanın büyük yeri var. Biz bunu nasıl, ne gibi çıkarımlar yapabiliriz?
Sizin de söylediğiniz gibi, yani bunun tabii çok önemli bir yeri var. Buhari Şerif'te iman babında, imanla ilgili konular içerisinde yemek yedirmek diye bir bab vardır.
Evet.
Yani bak, müminin yemek yedirmesini iman babına almış. Çünkü hakikaten birçok hadis-i şerif var bu konuda ki,
evet,
yemek yedirmek bir müminin Allah katındaki derecelerini yükselten en önemli hususlardan birisidir. Hmm. Bir diğer mesela adımları camiye atmak. Allah katında çok büyük dereceler insana nasip eden hadis-i şerifle evet. geçiyor. İki üç tane vardı. Bir tanesi bu. Yani hatırladığım yemek yedirmek. Tabii bu Anadolu kültürümüzde gerçekten eskiden bu çok güncelli.
Ecdadımızda çok önemli
çok bir. Çok güncelli, çok diriydi, çok yani. Canlıydı. Hala bazı bölgelerde çok canlıdır bu. Ama günümüzde şehirleşmeyle beraber bunun da azaldığına şahit oluyoruz.
Misafir kavramının yok yani, olduğu bir toplumda yaşıyoruz.
Tabii ki tek kişilik yemekler babında yemeğe geçirmiş durumdayız. Yani ortadan yenemiyor maalesef. Halbuki
bereket.
Yani tasavvuf adabında tabii belki ev şartları da buna müsaade etmiyor yani. Bunu keşke evet. tabii eleştirmek için söylemiyorum yani her şeyi. Ama şartlar ona doğru gidiyor. Ona doğru gidiyor. Keşke ona göre dizaynları yapabilsek, ona göre misafir ağırlama modelleri geliştirebilsek yani Müslümanlar olarak.
Keşke.
İnşallah. Ve tabii bunu anlayacak insanlar da tabii az. Yani bunu herkesi de yapamazsınız artık.
Tabii ki.
Yemek istemiyor yani. O herkesin elinde yediğini yemek istemiyor insanlar artık. Bunu Müslüman, yani Müslüman kültüründen bunlar artık uzaklaşmaya başlamış durumda. Bu ayrı bir konu. Şimdi biz gelelim yemek yedirme konusuna. Tabii ki İslami tebliğ açısından olaya bakacak olursak derler ki işte bir kahvenin 40 yıl hatırı var.
Evet.
Bir hocamız demişti ki bak hocam sana tembihim olsun. Bu senin işine yarar. Eğer demişti bu çay olursa 20 yıla düşer. Ama yemek olursa bir ömür boyu demişti.
Elhamdülillah.
Bir yemek yedirmenin bir ömür boyu hatırı var demişti. Ben çok hoşuma gitti hocanın çıkarımları. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır atasözünden
olayı çaya
bir çektiğinizde, ilerisi bir
olayı yemeğe götürdüğünüzde
basamaklardaki
hakikaten güzel bir şey
açılım.
Güzel bir açıklama, olayı algılama. Hakikaten yemek yedirmek sevgi ve muhabbeti artırıyor.
Evet.
İnsanları birbirine bağlıyor ve o ihsan dediğimiz, yani insan ihsanın kölesidir diye bir söz var biliyorsun. Hmm. Yani ikramın karşı tarafın gönlünü fethetmesi söz konusu. Aynı zamanda eve de bereket getirmesi söz konusu. Mesela misafirin elinin değdiği sofra. Allah o sofradan sorgu sual sormuyor. Ama tabaksa tabakta kalıyor sadece.
Yeah.
Onun için eskiden sofra kururdu. Sofradaki bütün nimetlerden ufak tefek misafir aldığı zaman o sofra artık ne büyük bir ikram. Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak evde.
10 rızıkla gelip birini yiyip 9'unun kalma. Ha,
şimdi misafir artık bırakmasın diye uğraşılıyor.
Ya.
Yani ne anlayıştan nelere gelmiş oluyoruz.
Evet,
şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki ister tek kişiyle muhatap olma anlamında tebliğ olsun. İster çok kişiyle muhatap olma anlamında tebliğ olsun.
Evet.
Yani bu akrabalarımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, tanıdıklarımız olabilir, tanımadıklarımız olabilir. Bu anlamda yemek yedirme tebliğde çok önemli bir aşama. Çok önemli bir tebliğ için önemli bir
hazırlık. Ön hazırlık.
Ön hazırlık. Çünkü orada yemekle beraber o insanlara sizin işte bir hazırlık yapmanız söz konusu, bir değer vermeniz söz konusu. Değer veriyorsunuz. Yani ayrı bir değer veriyorsunuz. Bir hazırlık yapıyorsunuz çünkü onun için. Özel bir hazırlık. Çay hazırlamak çok kolay. Ama yemek hazırlamak çok kolay değil ki, büyük fedakarlıklar istiyor.
Nitekim hocam aç bir kulun doyurulması ile ilgili Allah Teala'nın müjdelediği.
O tabii ayrı bir konu. Yani o sadaka kısmını konuşmuyoruz. Biz tebliğ kısmına daha çok ağırlık verelim. Yani işin tebliğ kısmı bizim şu anda.
Ha tabii elhamdülillah.
Mesela diyelim yani evde yediremezsiniz de bir başka yerde yedirirsiniz. Uygun, temiz, güzel bir yerde yedirebilirsiniz. İmkanınız varsa tabii ki.
Tabii bu alışkanlık sonucunda ben şunu demek istedim. Basamak basamak, yani böyle bir ikram, bir sofra kurma adabının sonraki varyasyonları,
evet,
versiyonları da oluyor. Sonuçta bu bir, hani bizim kültürümüzde de şöyle bir deyiş vardır. Hani kaynayan kazanlar, çorba kazanları.
Evet.
İlla bir kazanımız kaynasın. İşte aş evleri. Bu günümüzde yavaş yavaş tekrar, evet, doğuyor bu eski.
Doğuyor ama yani bizim tabii yemek yedirme için en büyük şey samimiyettir.
Evet.
Acizane kanaatim. Yani yemek yedirmek için en pahalı şeyleri sofraya koymak fazilet
mesele değil.
Olmadığını düşünüyorum.
Hmm.
Olmadığını düşünüyorum. Tabii ki gücümüz yettiği kadar ikramımızı yapacağız ama gücümüz ne yetiyorsa onu da abartmadan yapmakta fayda var. Yani külfet altına girmek bazen sıkıntılara sebep olabiliyor.
Evet.
Onun yerine samimi olmak ve ikramı evimizde ne varsa veya işte ne alabiliyorsak belli ölçülerde içten ve samimi olursak zaten o samimiyet, o kişi yetecek.
Ki burada nitekim yemeğe sirayet eden bir bereket oluyor Allah
tabii,
Teala, Allah'ın izniyle.
Allah'ın izniyle yiyor oraya tabii ki.
Elhamdülillah.
Demek ki burada bir şey daha söz konusu. Ev sahibinin yemekte hizmetini görüyoruz burada.
Evet.
Ki Şah-ı Nakşibend Efendimiz böyle yaparmış. Kendisi yemek hazırlamaya yardım edermiş.
Elhamdülillah.
Efendim yemek dağıtımına yardımcı olurmuş. Yani ev sahibi de paşa gibi oturacak değil, yemek ikramlarında hizmet ederse bir sünnet de aslında yerine getirilmiş oluyor.
Evet.
Ha tabii ev sahibi o anda diyelim sohbet başkandır, konuşması, o ayrı konular tabii. Yani şey
zoruri kalsın, genel, durumların
tabii,
dışında.
Tabii. İlla kalkacak diye onu da anlamamak lazım ama
evet,
genel olarak söylüyoruz bunu. Evet.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, muhterem hocamız Veysel Akkaya ile Genç Sahabiler programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili hocam, demin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarına sofra ve ikram ile tebliğsinden bahsediyorduk.
Evet, evet.
Günümüz koşullarında bu sofraların, ikramların kurulma durumu, nasıl yapılması gerektiğine dair.
Bunları konuştuk, evet.
Evet, bazı konular konuştuk.
Evet.
Şimdi hocam buyurun.
Tabii biz kaldığımız yerden devam edelim yine.
İnşallah.
O işi bir parantez açmış olduk onu.
Evet.
Parantezi kapatalım. Yemekten sonra bir kişiye yetecek yemek 70 kişi yiyince şaşkınlık meydana getiriyor ve Ebu Leheb ilk karşı çıkan oluyor.
Evet.
En büyük düşman da o olacak. Allah-u Teala demek ki kimse onu ortaya çıkarıyor orada. Büyük bir sihir yaptı diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suçluyor. Ve Efendimiz'e hakaretler ediyor ve şunu söylüyor. Ben senin gibi akrabalarına kötülük getiren bir kimse görmedim.
Allah korusun.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini mutlaka demek ki ufak tefek bir şeyler duydu anlaşılan. Ve bir şeyler söyleyeceğini de anlayınca onları etkileyeceğini de biliyor.
Evet.
Etki olacağını. Olayı tabiri caizse baştan bozmaya çalışıyor.
Evet.
İslam'ı tebliği bozmaya çalışıyor bu tavrıyla, sihir iftirasıyla, büyük bir iftira.
Allah korusun.
Yani burada bir hakaret var, Efendimiz'e bir iftira var. Hepsi var yani. Çok korkunç bir şey ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gergin ortam oluşunca kutlu davetini anlatmaya fırsat bulamadan misafirler dağılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü sert bir hava oluşuyor bir anda. Korkunç bir şey. Daha ilk şey tebliğde, daha ilk başlangıçta büyük bir tepki.
Büyük bir
ama
çıkış.
Ama kim yapıyor bunu? İşlerindeki en azılısı yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Tabii buradan şunu anlıyoruz ki biz İslam'ı, takva hayatını yaşamaya başladığımızda veya yani bunu Müslümanlar içerisinde konuşuyorum. Bir de İslam'ı tebliğ etmeye başladığımızda birilerine böyle bir inşallah Allah-u Teala hepimizi nasip etsin.
Amin.
Yani dünyanın her tarafı çok yakın ve tebliğe, tebliğ sahası çok geniş. İnsanlar bizi bekliyorlar. Yeter ki biz böyle bir fedakarlık yapabilelim. Yeter ki bu derde aşka düşelim. Allah evet. Çok imkanlar verir.
İnşallah.
Çok imkanlar verir. Ama hemen öğreniyoruz ki gittiğimiz yerde mutlaka bir tepkiyle karşılaşacağız.
Yani
bunu
hocam,
anlayacağız.
İki yönlü bir tebliğden yani bir gayrimüslimin konu alındığı.
Tabii onu kastettim şundan.
Yani dışarıya karşı yapılan bir de içeriye yani karşı
ben,
yani
şimdi
Müslümanların.
Buradan ders çıkararak şunu diyorum yani bir de şu.
Evet.
Mesela Müslümanız ama hep gafil Müslümanlar içerisinde veya gafil bir ailenin çocuğuyuz diyelim. Gafil bir ailenin çocuğuyuz.
Evet.
Akrabalar da gafil
Allah
insanlar.
Allah muhafaza.
Ve biz İslam'a dönüş yaptık. Onlar namaz kılmıyorlar, ne yaz yok. Böyle sözde Müslüman. Müslümanım diyor ama
nüfus kağıdında yazıyor.
Şey yok. İslami hayat yok. Mutlaka kıvılcım vardır ama yani ya hayatta bir şeyleri yok. Yani uzaklar İslam'dan.
Evet.
Ama bir genç düşünelim ki çok oluyor bu günümüzde. Yani bu örnek onun için önemli. Bu genç İslam'a dönüş yapıyor. Takvaya dönüş yapıyor. Allah'a kulluğa başlıyor. İbadete, taate başlıyor. Tabii ya diyorlar. Bu çocuğa ne oldu? Acaba deliriyor mu? Bir problemi var. Yoksa bir yeni bir yüz mü çıkarmaya çalışıyor kendisine? Yeni bir menfaat.
Yeni bir menfaat peşinde
yeni bir
mi?
Menfaat peşinde mi? Onun çünkü kendisi hep menfaatçi olduğu için onu da bir menfaat yaftasıyla
tabii
düşünmeye başlıyor. Şimdi böyle bir aşamada o gencin yapması gereken şey ne? Bir, bir kere kendini yeni durumuyla akrabalarına daha iyi olduğunu göstermesi gerekiyor. Yani yaşaması gerekiyor İslam'ı yani.
Evet.
Tevazusuyla, ikramıyla,
samimiyetiyle,
ihsanıyla, iyi davranışlarıyla. Yani ben İslam'a dönüş yaptım diye akrabalarını reddetmek yok. Ama tabii eskiki gibi ihtilat da yok. Yani takva ölçülerini koruyarak bir yaşantı akraba ilişkisine geçmiş durumda.
Evet.
Ve sınırlarını karşı tarafı da fazla üzmeden korumaya başlıyor. Tabii korumaya başlayınca onlar bunu algılamaya çalışıyor. Bu ne yapıyor? Neden şimdi artık?
Sınırlar bana, değişti çünkü.
Bana elini vermiyor.
Evet.
Amca kızı diyor ki neden bana artık elini vermiyor diyor. Eleştirmeye başlıyor. Siz diyorsunuz ki bak işte Ayşe sen benim amcamın kızısın. Benim sana büyük bir saygım, hürmetim olduğunu hep bilirsin. Bu konuda problem var mı? Benim sana herhangi bir seninle yaşadığımız bir problem var mı?
Evet.
Yok diyorsunuz.
Evet.
Ben sadece bunu yine sana olan saygımdan dolayı yapıyorum. Yani Allah benim bunu yapmamı istemediği için yani kadın çok kıymetlidir İslam'da. Allah kadına çok önem vermiştir. Ve ancak ona mahremi dokunabilir. Namahrem olanlar ona el bile uzatamazlar. O kadar kıymetlidir.
Evet.
Bir inci kadar, bir efendim yakut kadar, bir mücevher kadar kıymetlidir. Herkese sen mücevherin dokunduruyor musun? Evine
evet
gelen herkese her misafir aç. Buyurun gelin mücevherin bakın giyin üzerinize alın falan diyor
tabii
musun?
Yani.
Demiyorsun. Yani İslam kadına o kadar değer veriyor ki çünkü benim sana ben seninle evlenebilirim biliyorsun. Nikahım düşer. Ondan dolayı
namahremlik
ben
konusu.
Namahremlik söz konusu yani şeyde akraba da olsak namahremlik söz konusu. Dolayısıyla benim sana dokunmam yani senin
evet
şerefinden, üstünlüğünden dolayı sana dokunamıyorum
tabii
diye izah etsek. Tabii bunu da bilmesi lazım bunu ki bence belki de ona tebliğ yapmış olacak. Aslında tebliğ konusu.
Evet.
Tamam problem yaşayacağız ama problemi nasıl çözeceğimizi de bileceğiz. Anlatabiliyor muyum?
Farzlar konusunda pazarlık etmeksizin yani etmeden.
Evet.
Şimdi bazen bazı çevrelerde hocam bu yeni İslam'la tanışıp ya da İslam'ın tebliğ etme durumunu çok önceden de İslam'ın içinde bulunan, hatta derin ilmen de İslam'ın içinde olup da Allah korusun böyle biraz sallantılı, hani tavizler verelim hoşgörü diye. Evet. Hele ki bugünkü konularda bunu çok tartışıyorlar gençler. Evet. Bir şeyim yok ki. Benim kalbim
temiz.
Temiz. Ben zaten iyi bir inanışa, aa diyor bak karşı taraf şunu şunu yapıyor ama bunun yanında diyor bu İslami davranışın yanında şu kötü davranışları da var gibi bir olay var. Yani burada enteresan bir nüans var hocam. Bir ikilem var. Farzlardan ve kesin hakikat olan şeylerden taviz vermeden hoşgörü çerçevesinde.
Tabii yani dönüş yapmak demek akrabayı silmek anlamına gelmemesi gerekiyor. Tam tersine akrabanın takdirini almamız lazım. Çünkü akrabanı uyar burada Allah Teala.
Evet.
Yani biz birinci derecede akrabalarımızdan mesulüz. Çünkü biz İslam'ı bulduk. En yakınlarımız onlar.
Evet.
Ve bizim onlarla sıla-i rahim dediğimiz bir akrabalık hakkı söz konusu.
Evet.
Ve bundan dolayı da bizim onlara ulaşmamız gerekiyor. Ama ulaşmak için önce bizim olgunlaşmamız gerekiyor.
Bizim yani ulaşmamız
süreç
gerekiyor.
Süreç olarak önce kendimizin bir yetişmesi lazım.
Evet.
Bu da bir en az demektir ki 5-6 ay, 10 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene demektir. Ha 3-5 sene geçti. 3-5 sene içerisinde siz akrabalarınızla ilişkilerinizde, bayram görüşmelerinde, günlük görüşmelerinizde, ilişkilerinizde, gitme gelmenizde güzel bir Müslüman tavrı sergilediniz. Nezaketle fakat sınırlarınızı koruyarak. Kabalıkla değil. Bazı kardeşler işi bilmediği için kaba yaklaşıyor. Olmaz falan filan de böyle değil. Nezaketle güzel bir akrabalık tavrı. Yani sizin İslam'ı yaşamanız, onun taviz verdiği şeye taviz vermemeniz bu kez onu itmeyecek. Tam tersine önce kızsa bile daha sonra haklılık verme. O evet diyecek. O genç haklı çünkü doğrusunu yapıyor diyecek. Evet biz İslam yaşamıyoruz. Yani öyle bir zaman gelecek ki diyecek ki biz İslam yaşamıyoruz. Bu genç ilkeli genç. İslam'ı yaşıyor diyecek. Bir takdir de toplayacak aynı zamanda. Çünkü bakacak ki akraba içerisinde bu gençten daha çok böyle Allah'a kulluk yapan, nur yüzlü, edepli, terbiyeli, oturmasını kalkmasını bilen,
İnşallah.
Büyüğüne saygılı, küçüğüne sevgili bir tane genç yok. Ha, bunu gördüğü zaman diğer gençlere bakacak akrabadakiler. Hepsi hovarda tabiri caizse affedersiniz. Yani kendini bilmez. Ondan sonra büyüğüne saygısı yok. Problemli. Aileye sürekli problem getiren bir genç. Ama bu genç aileye problem değil. Aileye çözüm getiren bir genç.
Evet.
Mutluluk getiren bir genç. Herkesin gözdesi bir genç. Efendimiz sahasen böyleydi.
Evet.
Onun için de akrabalar tarafından çok seviliyordu. Bak herkes geldi çünkü.
Hocam burada ince bir olay daha var. Burada tebliğ eden kısmını konuştuğumuz kadar bir de tebliğ edilenin nasıl olmaması gerektiği konusunda da şurada bir örnek karşımıza çıkıyor. Çünkü Ebu Leheb'in ki günümüzde maalesef bizim şu anda konuştuğumuz konuda böyle bir durum var.
Evet.
Sen çok biliyorsun. Aman efendim siz şöyle yaptınız. Siz bize karışmayın. Demek ki burada Allah'ın lanetlediği bir kişi var. Ve onun bir tavrı var.
Evet.
Allah korusun burada tebliğ eden de eden kadar yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel uslubu kadar bir de karşısında olmaması gereken bir usluba dair bir örnek çıkarılıyor.
Tabii ona bir şey yapamayız tabii. Karşı tarafı Allah ıslah etsin diyeceğiz, dua edeceğiz. Ama yani tabii İslami ortamda yani Müslümanlar arasındaki olayda bunu söyleyebiliriz ama karşı tarafa tabii bir tasarruf hakkımız yani yok. Ona sabredeceğiz. Yok,
bizim kendimiz açısından şimdi hocam. Yani bizde mesela bize bir kişinin gelip de bir konuda, İslam konusunda ya da herhangi bir konuda bir şeyi anlatmaya çalıştığı durumda demek ki böyle bir uslup sergilemek çok yanlış bir durum ortaya koyuyor.
Tabii ki yani hatalarımızı bize söyleyen aslında bizim dostumuzdur. Tabii söylemesini biliyorsa ve hataysa, yok iftira falan değilse tabii. O bizim dostumuzdur.
Tabii.
Ona tabii ki belki şunu düşünmek lazım burada. Bu kulunu Cenab-ı Hak bana konuşturuyor. Belki de bu bende var.
Evet.
Ne güzel bana hatalarımı söyledi. Allah sizden razı olsun. İnşallah bunlara tevbe edeceğim demek lazım ki Seyyid Ahmet Er-Rifai Hazretleri bir gün yolda giderken müritleriyle beraber ona çok kızan, kim besleyen, kıskanan, haset eden her evliya olur bu, her veliye olur bu. Ona da varmış tabii ki. Öyle bir grup çıkıyor karşılarına. Onun başındaki kişi Ebu Leheb gibi başlıyor mübareğe hakaret etmeye. Sen şöylesin de, sen böyle yapıyorsun da, şudur budur.
Evet.
Tabii etrafındaki müritler çok teyakkuz halinde celalleniyorlar. Yani efendi işaret etse adamı uçuracaklar kellesini. Ama o gayet böyle başı önünde, tevazu halinde ve öyle bir şeyde prim vermiyor. Yani şöyle göz işareti yapsa öldürecekler adamı. Hiç acımayacaklar.
Evet.
Allah konuşuyor, korusun. konuşuyor. Diyor ki, bitti mi diyor konuşmanız. Bitti diyor. Kardeş diyor, Allah sizden razı olsun diyor. Ben diyor, sizin bu saydıklarınızın hepsine inşallah tövbe edeceğim diyor. Bundan sonra onları değil de daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Ama ben size çok teşekkür ediyorum deyince o kabaran, o köpüren adam bir anda değişiyor. Aman evet. Efendim diyor. Ben ne büyük bir hata ettim diyor. Şimdi sizin büyük olduğunuzu anladım diyor.
Evet.
Biliyorum ki ben sizi yok ama diyor. Kıskanıyordum diyor. Ama diyor beni affedin ne olursunuz diye yalvarmaya başlıyor.
Elhamdülillah.
Bak ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Tabii o adama hidayet nasipmiş tabii. Nasip olmasa yapmazdı. O da ayrı konusu. Ebu Leheb gibi göreceğiz yani.
Tabii.
Şimdi Ebu Leheb bunu yapınca tabii misafirler dağılıyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama yılmıyor. Yani tebliğde yılmak yok.
Evet.
Bir kere davet yaptım gelmediler. Ne yapayım? Ondan sonra ben ilgilendiriyorum demek yok. Öyle bir şey yok. Yani tebliğ bir süreçtir. Başlar, devam eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e 27 kez gitti hayatı boyunca.
Evet.
13 yıl içerisinde 27 kez gitti. Özel olarak davete gitti 27 kez. Bıkmak yok. Bırakmak yok.
Biz acaba kaç defa?
Ya, biz bir iki defa yapınca yok efendim hiç kimse gelmiyor, hiç kimse ilgilenmiyor.
Bıraktım. Benim kıymetimi
bilmiyorlar.
Ben bu işi bilmiyorlar.
Bıraktım, bunlar bizi kıymetimizi bilmiyor diye bazı Allah korusun durumlara girebiliyoruz. Tam tersine devam etmek lazım. Gerçekten sabrettiğimizde bir sene önce ikna olmayan, tepki gösteren kişilerin birkaç sene sonra ikna olduğunu, hatta bizi aradığını, buluşmak istediğini,
evet.
Takva hayatına dönmek istediğini görebiliyoruz. Çünkü hayatta yaşadığı problemler, imtihanlar, imbiklerden geçiyor ve belki Cenab-ı Hak onu o kıvama getiriyor.
Ancak o süre zarfında geliyor.
O zaman
geliyor.
Bizi görüyor. Ha diyor. O zaman ben buna gideyim diyor. Bu benim dostumdur. Ben yanlış ona hata etmişim diyor. Demek ki bizim burada çok ne olmamız lazım? Sabırlı,
sabırlı.
Dik ve ısrarla Allah yolunda eziyetlere, sıkıntılara katlanarak
evet.
Ve karşı tarafı suçlamayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle şeyler yapmıştı. Yani böyle hakaretlerle karşılaşmıştı diyerek sabrı tercih etmemiz lazım.
Evet.
Fırsat bulduğumuzda yine onlara tebliğe devam etmek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Allah Teala'nın emri olan davetini ulaştırmakta kararlı. Bunun için bu kez ikinci bir toplantı düzenliyor.
Bir sofra
aynı
daha.
Aynı kişilere bakın.
Evet.
Yine ziyafetler veriliyor. Bu kez bak çok ilginç. Bu kez tepki yok. Daha önce vardı. Olayı hazmettiler. Sihir demişlerdi ama dediler ki belki herkes halaları, amcaları, efendim diğerleri, akrabaları Ebu Leheb haksız dediler. Eminim. Ona da belki kızdılar. Sen niye bizim yeğenimizi, bizim şerefimizdir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişlerdir.
Evet.
O sihirbaz olmadığını hepimiz biliyoruz. Niye tepki gösterdin falan. Belki ona da kızmışlardır.
Tabii bir sindirme bakayım, süreci oldu ailede.
Dur bakayım gence bir daha bakalım demişlerdir. Ve tabii bir süreç geçmiş ki demek ki bak ikinci toplantıda, ikinci yemek ziyafetinde itiraz yok. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortamı bulunca yemekten, ziyafetten sonra ha demek ki aç insana tebliğ yapılmaz.
Evet.
Adam önce soracaksın. Karın tebliğ yapacaksan aç mısın? Açsa şey yemek yemişse kahve mi içersiniz? Çay mı içersiniz? Ne ikram edelim? Ha bir şöyle bir rahatlayacak, bir kendine gelecek.
Hocam bu birçok konuda geçerli.
Olacak. Biz şöyle bir gevşeyecek tabiri caizse. Günümüzün hani biraz daha şey konuşalım. Yani gevşeyecek derken hani bir rahatlayacak yani şöyle bir. Ha baktınız rahatlarsa o aslında tebliğe hazır demektir.
Evet.
O zaman yavaş yavaş böyle usulünce, adabınca konuya girmek gerekiyor.
Evet. Birçok konuda ha, zaten...
Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bu tabii burayı okuyacağız. Bu çok önemli çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl bir tebliğde bulunduğu çok önemli akrabalarına. Biz de buradan dersler çıkaracağız.
İnşallah.
Efendimiz şöyle başlıyor. Hamd'la başlıyor. Hamd Allah'a aittir. Ona inanır, ona dayanırım. Yardımı da ondan dilerim. Şüphesiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun eşi, ortağı yoktur. Ve devam ediyor. Ben bazı kesitleri vereceğim sadece şeyimiz olarak. Yani tevhidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne yapıyor? Tebliğ ediyor. Putları, direkt bak putlara çatmıyor. Bu çok önemli burası. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Ölüm hatırlatmak. Uykudan uyanır gibi de dirilecek. Ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.
Evet.
Ahiret hayat. İyiliklerinizin mükafatını görecek, kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunların sonucu ya cennette ya da cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Çünkü Allah uyar demişti. Uyarmak demek ki uyarmanın da bir üslubu var. Yani uyarıyla, uyarmakla müjdelemek veya işte efendim korkutmak aynı şeyler değil demek.
Evet.
Uyarmanın da kendine göre bir usulü var. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ise ağır basan iki kelimeye davet ediyorum.
Evet.
Onlar da Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Devam ediyor konuşması. Sonunda şöyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi bitiyor konuşmasının. Çok uzun değil tabii konuşması. Sonunda şunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cenneti kazanmayı hanginiz kabul eder?
Evet.
Şimdi tebliğ yaptık. Bu kez tebliğden sonra bir adım atmalarını istiyoruz. Hanginiz bunu kabul ediyor? Canlı görmek istiyoruz onu. Yaptık, hadi gidin demiyoruz. Demek ki. Bir de kabul edip etmediğinde sormak gerekiyor.
Davete icabet bekliyor.
Şimdi mesela birini, bir kardeşimizi veya bir grubu uygun gördük. Takva hayatına, tasavvufi hayata, manevi hayata mesela diyelim. Hepsi olabilir. Uygun gördük onları. Onlara tebliğ ettik. Birden ona bir adım daha atmasını isteyeceğiz demek. Hanginiz bizimle beraber olursunuz? Hanginiz bu işte varsınız? Tabii bu etkileyici konuşma karşısında davetlilerden hiç ses çıkmadı. Herkes sükutu hayal.
Evet.
Aynı zamanda bir tefekkür. Ama henüz daha demek ki o adım atacak da bir şeyi kendilerinde göremiyorlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bak burada açık açık belli ki putlarımızdan vazgeçmemiz lazım. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Ama putlar da şirk koşuyorlardı. Efendimiz ne buyurdu? Allah'tan başka hiçbir ilah. Yani bütün putları reddetmeniz dolaylı yoldan söylüyormuş.
Evet.
Putları reddedin demiyor direkt. Bu ilk tebliğde görüyorum. Mutlaka diyecek ama hemen de söylemiyor bak. Önce bu Allah'a davet ediyor. Yani olumlu tebliğ de çok önemli.
Pozitif.
Yani önce şeyden başlamak. Hani müjdeleyiniz var ya işte. Burada olumlu başlamak, sonra olumsuzu söylemek önemli.
Hı hı.
Bazen de tabii olumsuzu da söylemek gerekiyor. Yani önce onun olmadığını, yanlış olduğunu bu iki uygulamada artık kişinin firasetine, basiretiyle alakalı olarak değerlendirebiliriz. Efendim, kaldığımız yerden daha sonra diyelim. Çünkü
evet hocam.
Vakitte sınırlıyız.
Elhamdülillah. Konumuz bereketlendikçe vakitler yetmemeye başladı. Evet. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah programımıza, konumuza bir dahaki programda devam etmek üzere.
İnşallah.
Allah'a emanet
Allah'a
olunuz.
Allah'a emanet olunuz. Eyvallah.